Ayrım 5.
4. Kitle iletişimi ve çatışma. Bir takım bilgilerin, sembollerin, bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine kitle iletişimi adı verilir. Kitle iletişiminde kaynak ile hedef arasındaki kanallara ise kitle iletişim araçları adı verilir. İlgili kaynaklarda kitle iletişim araçları denildiğinde genellikle radyo, televizyon, gazete, dergi ve benzeri yayınlar kastedilmektedir. Kanımca tanımın biraz geniş tutulması ve basılı her türlü yayının kitle iletişim aracı sayılması yerinde olabilir. El ilanlarını kitle iletişim aracı sayabileceğimiz gibi romanları, çizgi romanları, tiyatroları, hikaye, masal kitaplarını ve benzerlerini de kitle iletişim aracı kabul edebiliriz. Bu kitap kapsamında amacımız kitle iletişimini ayrıntılı olarak incelemek değil, daha çok kitle iletişim kapsamındaki kişiler arası iletişimle ilgili öğeleri ele almak ve irdelemektir. Roloff, 1987, kitle iletişim araçları ile ilgili çatışmaların 5 grupta toplanabileceğini belirtmektedir. Bu 5 çatışma türüne aşağıda gördüğünüz çatışmalardan ikincisini de biz ekleyerek 6 çatışma türü tanımlamak istiyoruz. Kitle iletişim araçları kapsamında çatışma, kitle iletişim araçları arasında çatışma, kişi içi çatışmalar ve kitle iletişimi, kişiler arası çatışma ve kitle iletişimi, kitle iletişim araçlarında örgüt içi çatışmalar, kitle iletişimi ve toplum. Kitle iletişim araçları kapsamında çatışma. Kitle iletişim araçları varlıklarını sürdürebilmek için ilginç şeylerden söz etmek zorundadırlar. İnsanlara ilginç gelen haberler ise çoğunlukla çatışma içerir. Ülkeler ya da kişiler arasındaki çatışmaların gazetelerde çokça yer tutması bu yüzdendir. Mahkemede saç saça dövüştüler şeklindeki haberleri gazetelerde çok görmüşsünüzdür. Bu tür haberler dövüşenlere ilginç gelmese de herhalde okuyuculara ilginç geliyor ki yayınlanıyor. İki sade vatandaş arazi anlaşmazlığı yüzünden başvurdukları mahkemede uzlaşırlarsa bu olayı bir haber olarak gazetede göremezsiniz. Çünkü çatışma içermez. Bu yüzden de ilginç değildir. Bazı kitle iletişim araçlarında tek taraflı çatışmalara rastlayabiliriz. Örneğin gazete yazarlarının ya da TV yorumcularının politikacıları eleştirmeleri gibi. Tiyatro eserlerinde kişiler arası iletişim çatışmaları özel bir öneme sahiptir. Ergi'ye göre 1982, yeterli düzeyde çatışma içermeyen bir tiyatro eseri teknik açıdan zayıftır. Hatta çatışmasız bir metni tiyatro saymak bile mümkün değildir. Çeşitli tiyatro eserlerini kişiler arası iletişim çatışmaları açısından incelediğim bir araştırmamda, Dökmen 1985A, bu eserlerdeki toplam repliklerin %20'sinin çatışma içerdiği ortaya çıkmıştı. Bir tiyatro eserinde bu orandan daha düşük ya da yüksek düzeyde çatışma sergilenmesinin teknik açıdan sorun yaratacağı kanısındayım. Kitle iletişim araçları arasında çatışma. Zaman zaman iki ayrı gazetede, dergide yazı yazan fikir adamlarının birbirleriyle polemiğe, kalemle düelloya giriştikleri görülür. Tanzimat'tan bu yana özellikle Cumhuriyet döneminde ülkemizde yaşanmış bazı ünlü polemikler olmuştur. Bunların konusu çoğunlukla sanat ve politikaydı. Son yıllarda ise bazı gazeteler arasında ansiklopedi savaşı olarak adlandırabileceğimiz çatışma ortaya çıktı. Okuyucularına kupon karşılığında ansiklopedi hediye eden gazeteler, hangi ansiklopedinin daha iyi olduğu konusunu sütunlarında uzun süre tartıştılar. Gazeteler arasında halen sürmekte olan bu çatışma ile ilgili bir araştırma yürütmekteyiz. Dökmen ve Karadağ 1993, ek 3'e bakınız. Yazılı basın organları arasında iletişim ve çatışma olabileceği gibi, sözlü basın organları arasında ya da yazılı basınla sözlü basın arasında da iletişim ve çatışma mümkündür. Gazeteler TV programlarını iletebilir, eleştirebilir. Son yıllarda ülkemizde sayıları hızla artan TV kanalları arasında da örtük ya da açık olmak üzere bir takım rekabetlerin, çatışmaların yaşandığını gözlemekteyiz. Bir kanalda çok izlenen bir programın yayınlandığı saati, diğer kanalların başka ilginç programlar koyarak rekabete girişmelerini örtük bir çatışma kabul edebiliriz. Kanallar arasındaki bu çatışma ilginç gelişmelere yol açabilir. En azından evlerde belli bir saatte hangi kanalın seyredileceği konusunda aile üyeleri arasında çatışma ortaya çıkabilir. Bu çatışmaların en kestirme ve demokratik çözümü eve ikinci bir televizyon almaktır. Hangi televizyonun alınması gerektiği konusunda zaten kitle iletişim araçlarında yeterince reklam yapılmaktadır. Böylece kitle iletişim araçları arasındaki ve aile üyeleri arasındaki çatışmalar kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasına ve ekonomik hareketliliğe katkıda bulunmuş olur. Kişi içi çatışmalar ve kitle iletişimi. Kitle iletişim araçları kişilerin iç çatışmaları üzerinde etkilidir. Bu etki iki şekilde olabilir. Kitle iletişim araçları bazen iç çatışmalara yol açabilir. Bazen de çatışmaları azaltabilir. Örneğin bir kişi beğendiği bir politikacı ile ilgili basında yer alan olumsuz eleştiriler karşısında bilişsel çelişkiye düşebilir. İnsanlar bu tür çelişkilerden kurtulabilmek için seçici algılamaya yönelebilirler. Savunma mekanizmaları kullanabilirler. Bütün bunları yaparken de aynı basın organlarında çıkan diğer haber ve yorumlardan yararlanmaları mümkündür. Örneğin, beğendiği politikacıyı eleştiren bir yazı okuyan kişi, daha sonra o politikacının lehinde yayımlanan yazılara dikkat edebilir ve böylece ona ilişkin eski tutumunu güçlendirmeye çalışabilir. Kişiler arası iletişim ve kitle iletişimi. Kitle iletişim araçları, kişiler arası iletişimi, çatışmaları etkileme gücüne sahiptir. Bu etkileme başlıca iki şekilde ortaya çıkar. İlk olarak kitle iletişim araçlarının varlığı bir takım kişiler arası çatışmalara yol açabilir. İkinci olarak da kitle iletişim araçlarının verdiği mesajlar kişiler arası ilişkileri, çatışmaları etkileyebilir. Kitle iletişim araçları sosyal yaşantıyı önemli ölçüde etkilemektedir. Evlerimize radyolar, gazeteler, televizyonlar girdikçe tek tek bireyler olarak yeni şeyler öğrendik, geliştik. Fakat bunun yanı sıra kişiler arası ilişki örüntülerimizde de değişiklikler ortaya çıktı. Bol sohbetli gece oturmalarının yerini ailece televizyon seyretmeleri aldı. Ülkemizde televizyonun henüz çok yaygınlaşmadığı 1970'li yılların başlarında televizyonları olmayanlar televizyonlu komşularına gruplar halinde gitmeye başlamışlardı. Telemisafir kavramı bu yüzden ortaya çıkmıştır. 1970'lerdeki bu olayın bir benzeri yaklaşık 100 sene önce de yaşanmıştı. Okuma yazma bilenlerin az olduğu o yıllarda, özellikle İstanbul'da insanlar geceleri bir komşuda toplanır, okuma bilen birisinin okuduğu romanı dinlerlermiş. Ahmet Mithat Efendi'nin, Hüseyin Rahmi'nin romanları bu okuma gecelerinde pek rağbetteymiş. Akyüz 1975, Ahmet Mithat Efendi için, "Efendinin okuyanı az, dinleyeni çoktu" demektedir. Herhalde benzer şekilde yüzyıllar boyunca Anadolu'da kahramanlık menkıbeleri veya Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi okuyanı az dinleyeni çok kitaplardan olmuştur. Topluca kitap okuma ile topluca televizyon seyretme arasında bir benzerlik varsa da önemli bir farklılık da bulunmaktadır. İnsanlar okunan bir kitabı ya da anlatılan bir masalı dinlediklerinde bilgi edinmenin yanı sıra yoğun bir şekilde kişiler arası iletişimde de bulunurlar. Fakat çocuklar arasındaki iletişim yoğun olmayacaktır. Çocukluğumda annemin ve babamın bana okudukları kitapların konularını önemli ölçüde unuttum. Fakat o kitapların okunduğu ortamların sıcaklığı hala hatırımdadır. Zaman zaman televizyonun karı koca kavgalarını azalttığını ileri sürenler bulunduğunu görüyorum. İddiaya göre eşler televizyon seyretmekten kavga etmeye vakit bulamıyorlarmış. Belki televizyonun böylesine bir faydası da vardır. Fakat televizyonun eşleri uzlaştırdığını değil de çatışmalarını ertelediğini düşünürsek daha doğru olacağı kanısındayım. Çünkü eğer ilişkide bir sorun varsa bu sorundan söz etmemek ileride daha önemli çatışmalara yol açabilir. Tartışmaların ertelenmesi durumuna ileride pasif çatışma adını vereceğiz. Televizyonda hangi kanalın izleneceği konusunda ana babalarla çocuklar ya da kardeşler arasında bir takım çatışmalar ortaya çıkabilir. Özellikle günümüzde ana babalar çocuklarının çok televizyon seyretmelerinden, yaşlarına uygun olmayan filmleri izlemelerinden şikayetçidirler. Yalnız bilmek gerekir ki bu sorun günümüze özgü değildir. Radyonun yaygınlaşmaya başladığı bu yüzyılın ilk yarısında da ana babalar benzeri kaygıları yaşamışlardı. Woody Allen'ın Radyo Günlerim adlı filminde çok radyo dinleyen erkek çocuğun annesi ve babası, radyonun çocuklarının gelişmesini engellemesinden ve terbiyesini bozmasından endişe etmektedirler. Kitle iletişim araçları, izleyenlere bilgi iletmenin yanı sıra bir takım davranış modelleri de sunar. Televizyon programlarındaki, çizgi romanlardaki ya da masallardaki kahramanlar davranışlarıyla izleyenlere model oluşturabilirler. Bu kahramanları kendilerine örnek alan izleyiciler, onların davranışlarını taklit etmeye, onlar gibi davranmaya yönelebilirler. Bu durumda izleyicilerin modelden öğrenmeleri söz konusudur. Dipnot. Öğrenme yollarından birisi de modelden öğrenmedir. İnsanlar ya da hayvanlar, başka insanların ya da hayvanların davranışlarını gözleyerek, örnek alarak bir takım yeni davranışlarda bulunmayı öğrenebilirler. Bandura 1977, Morgan 1981, Cüceloğlu 1991. İnsanlar, başka insanları kendilerine model aldıklarına göre, kitle iletişim araçlarında sunulan modellerin niteliği önem kazanmaktadır. Kitle iletişim araçlarını izleyenler, işbirliği, yardımseverlik gibi olumlu bir takım sosyal davranışları taklit edebilecekleri gibi, saldırganlık ve benzeri bir takım istenmeyen davranışları da taklide yönelebilirler. Özellikle çocukların televizyonlarda, filmlerde sergilenen saldırganlıkları taklit ettikleri yolunda araştırma bulguları vardır. Bandura, Ross ve Ross, 1963. Fakat bu tür araştırmalara bakarak, televizyonun ya da kedili, fareli çizgi filmlerin zararlı olduğunu peşinen kabul etmek doğru olmaz. Eğer bir yetişkin, çizgi film izleyen bir çocukla bu filmdeki olaylar üzerinde kısaca tartışırsa, hem çocuğun filmde izlediği saldırganlığı taklit etme ihtimali azalabilir, hem de zihinsel yönden gelişme şansı artabilir. Bu yüzden ana babalar, çocuklarının yaşlarına uygun filmler seyretmelerini sağlamalarının yanı sıra, bu filmlerin verdiği mesajlar üzerinde konuşmalıdırlar. İzleyicilerin, özellikle çocukların ve gençlerin televizyondan saldırganlık öğrendikleri konusunda yaygın bir kanı vardır. Yapılan araştırmalara ve incelemelere göre, toplumlarda saldırganlığın artışında televizyonun payı olsa da, bu konuda tek suçlu olarak televizyonu görmek doğru değildir. Fredman ve arkadaşları 1978, Dönmez 1988. Televizyon gibi diğer bütün kitle iletişim araçları da davranış modelleri açısından karşılaştırılmıştır. Kitle iletişim araçlarında örgüt içi çatışmalar. Kitle iletişimini yürüten kurumlar, içinde insanların görev yaptığı örgütlerdir. Herhangi bir örgüt için geçerli olan çatışmalar bu örgütlerde de yaşanabilir. Kitle iletişimini yürüten bir örgütte astlarla üstler arasında statü farklarından doğan ya da rollerden kaynaklanan bir takım çatışmalar yaşanabilir. Her örgütte çatışma yaşanabilir. Fakat kitle iletişimiyle ilgili örgütlerdeki çatışmalar diğerlerinden farklı olarak kamuoyuna büyük ölçüde yansır. Çünkü kitle iletişimini sürdüren kurumlar işlevleri gereği kendi içlerindeki çatışmaları da haber olarak yayınlarlar. 1992 yılında ülkemizdeki bir günlük gazetenin yazar yönetim kadrosu, gazetelerin sütunlarına günlerce yansıyan bir çatışma içine girdiler. Sonunda bu gazetenin çalışanları, galiba içlerinde gazetenin sahibi de vardı, gazetelerinden istifa ettiler. Kitle iletişimi ve toplum. Kitle iletişim araçlarıyla toplum arasında karşılıklı etkileşim vardır. Kitle iletişim araçları haberleriyle, yorumlarıyla toplumu yönlendirme gücüne sahiptir. Toplumdaki insanlar da sahip oldukları ilgileriyle, sergiledikleri tercihleriyle kitle iletişim araçlarını bir ölçüde de olsa yönlendirebilirler. Gazeteler, televizyonlar daha fazla izlenmek amacıyla toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışırlar. Kitle iletişim araçlarının işlevleri, diğer bir ifadeyle topluma yönelik etkileri başlıca üç grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi kamuoyuna bilgi, haber iletmektir. İkincisi, toplumdaki bir takım çatışmalarda, örneğin politik çatışmalarda taraf olmaktır. Üçüncüsü, toplumdaki çatışmalar karşısında uzlaştırıcı, yatıştırıcı yönde tavır almaktır. Kitle iletişim araçlarının bu işlevleri, kişilerin bilişsel, duygusal gelişimlerine katkıda bulunabileceği gibi, kamuoyunda bir takım yeni tutumların oluşmasına ya da mevcut tutumların değişmesine de önemli katkıda bulunabilir. İkinci bölüm. Kişiler arası iletişim çatışmaları. Bir önceki bölümde dört tür iletişim ve çatışma tanımladık. Bunlar kişi içi, kişiler arası, örgüt içi ve kitle iletişimiydi. Bu bölümde ise kişiler arası iletişim çatışmalarını ayrıntılı olarak ele alacağız. Bölüm, kendi içerisinde 4 alt bölümden oluşmaktadır. Bunlardan birincisinde kişiler arası iletişim çatışmaları graf analiz açısından, ikincisinde ise transaksiyonel analiz açısından ele alınmaktadır. Üçüncü alt bölümde kişiler arası iletişim çatışmalarına ilişkin ortaya koymaya çalıştığım sınıflama denemesi, dördüncüde ise kişiler arası iletişim çatışmalarının nedenleri yer almaktadır. Graf analize göre iletişim çatışmaları. Matematiğin konularından birisi olan graf teori 13. yüzyılda ortaya atılmıştı. O günden bu yana çeşitli bilim dallarında ve uygulama alanlarında bu matematik bilgisinden yararlanıldığını görüyoruz. Örneğin fizik, kimya, biyoloji, mimari, ekonomi, antropoloji, linguistik ve çeşitli mühendislik dalları graf teorinin uygulama alanı olmuştur. 1960'lı yıllarda matematik profesörü Frank Haray, bu teoriden yararlanarak kişiler arası iletişim çatışmalarını incelemeye başladı. Aşağıdaki konunun matematiksel yönüne girmeden, Haray'ın ve arkadaşının bu alandaki çalışmalarını ve ortaya attıkları çatışma sınıflamasını, Haray ve Batel 1981, ele alacağım. Özellikle çatışma sınıflamasını aktarırken, günlük yaşantımızdan ve edebiyattan örnekler vermeye çalışacağım. Çatışma sınıflaması. Graf analiz kapsamındaki çatışma sınıflamasında 8 temel çatışma türü bulunmaktadır. Şöyle sıralayabiliriz. Aktif çatışma. Kötü adam ne söylese kötüdür. Karşı karşıya gelen kişilerin birbirlerinden hoşlanmamaları, birbirlerine kızmaları durumunda aktif çatışma ortaya çıkar. Aktif çatışma sergileyen kişiler birbirlerinin ne söylediğini aldırmadan, hatta birbirlerini yeterince dinlemeden karşılıklı eleştiri yöneltirler ya da kavga ederler. Arabalarını çarpıştırdıktan sonra meraklı kalabalığın ortasında uzun tartışmalara girişen sürücüleri bilirsiniz. Bir defasında gözlemiştim. Sürücülerden birisi geniş el kol hareketleri yaparak bağıra çağıra "Ya anlaşalım ya da polis çağıralım," diyordu. Öteki sürücü de yine benzer bir öfkeyle bağıra bağıra "Hayır, ya polis çağıralım ya da anlaşalım," diyordu. Bu tartışma aktif çatışmaya örnektir. İnsanların birbirlerine karşı tavır alıp aktif çatışmaya girmelerinin belirgin ya da örtük çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin, karşımızdaki bir kişi ile ilgili olumsuz bir geçmiş yaşantımız varsa, bugün bizim düşündüğümüz bir şeyi dile bile getirse yine de ona sinirlenebiliriz. Boşa gitmez kötüye bir ceza verilince, misali, hazır fırsatını yakalamışken geçmişin intikamını almaya çalışabiliriz. Bugünkü ilgisiz bir olayı bahane edip geçmişin intikamını almaya çalışmak ise bir hatadır. Geçmişteki öfkemizi geçmişte halletmeliydik. Eğer bir öfkemizi ertelemek zorunda kalmışsak, bu öfkemizi ilgisiz olaylara bulaştırmamaya çalışmalıyız. Aksi halde aktif çatışmalar başımızdan eksik olmaz. Bu konuda şöyle bir örnek verilebilir. Diyelim ki bir arkadaşınız size belli bir konuda haksızlık etti. Siz de ayıp olur diye sesinizi çıkarmadınız. Aradan zaman geçti ve aynı arkadaşınız sizin yanınızda farkında olmadan küçük bir pot kırdı. Siz de hemen parlayıp "Sen zaten hep böyle yaparsın," derseniz bir aktif çatışma başlatmış olursunuz. "Sen zaten hep" sözü zamanlaması kötü ve suçlayıcı bir genellemedir. Böyle yapmak yerine arkadaşınız size haksızlık ettiğinde anında tepki vermeliydiniz. Eğer anında tepki veremediyseniz ve aradan da 2 ay geçtiği halde bu olayı unutmadıysanız, o arkadaşınızı karşınıza alıp "Şu davranışın beni üzmüştü," diyerek söze başlamalısınız. Böyle yaparsanız o arkadaşınıza yönelik öfkenizin ilgisiz olaylarda patlak vermesini önlemiş olursunuz. Aktif çatışmalarımızın bir kısmında ise görünür bir sebep yoktur. Hani bazen birisiyle tanışırız ve onunla yıldızımızın barışmadığını düşünürüz. Ya da bazen birisinden söz ederken "Tipini beğenmedim," deriz. Bütün bu düşüncelerimiz karşımızdaki kişiye gönderilen bir aktif çatışma davetiyesidir. İnsanlar hakkında aklımızdan böyle olumsuz düşünceler geçmeye başladığında bu durumu onlara en azından sözsüz iletişim kanallarıyla, örneğin kötü kötü bakarak iletmeye başlarız. Böyle olunca da onların ellerine bizden hoşlanmamaları için somut gerekçeler vermiş oluruz. Eğer görünürde belirgin bir sebep olmadan karşımızdaki insandan rahatsız oluyorsak, bu rahatsızlığa yol açan sebep büyük bir ihtimalle bizim içimizde gizlidir. Örneğin sahip olduğumuz fakat hoşlanmadığımız bazı özelliklerimiz vardır. Ve bu özelliklere sahip olduğumuzun farkına da varmayız. Böyle bir özelliği bir başka insanda gözlediğimizde bilinçli olmaksızın o insandan rahatsızlık duyabiliriz. Diyelim ki ben telaşlı bir insanım. Telaşlı olmaktan ötürü rahatsızlık duyuyorum ve durumun da farkında değilim. Bu özelliklere sahip birisiyle tanıştığımda o kişiye açık seçik tanımlayamadığım bir öfke duyabilirim. Temelde öfkem kendime yöneliktir. Kendimize öfkelenmek yerine bir başkasına öfkelenmek iletişim çatışmalarına yol açabilir. Fakat herhalde kaygımızı azaltan bir yoldur. Çünkü bir başkasına öfkelenmek kendimize öfkelenmeye oranla daha ekonomiktir. Bize daha az acı verir. Bazen de sahip olup da hoşlanmadığımız bir özelliğimizi psikolojik savunma mekanizmalarından birisi olan yansıtma mekanizmasını kullanarak